Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadis-i şerifler, onun sünnet-i seniyesinden güzel raihalar nakletmeye çalışacağız. Programımıza muhterem Esad Erbili Hazretlerinin derlediği ve tercüme ettiği Kenzul İrfan isimli hadis kitabından başlayacağız. Bu kitabı bitirdikten sonra başka kitaplarla devam edeceğiz inşallah. Kenzul İrfan, irfan hazinesi. İrfan, bilginin daha ileri boyutu, bilginin kalbe işlemiş, amele aksetmiş, Allah'ı tanımaya varmış kısmına irfan deniyor. İrfanda daha bir derinlik ve ulvilik var. Bilgiden, ilime, ilimden daha ziyade bir derinlik arz ediyor irfan kelimesi. Kenzül irfan da bu irfan dolu sözlerin, bu irfanların hazinesi, bunların kaynağını ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irfan hazinesi olduğu, insanlığa gelen irfanın ve diğer faydalı şeylerin, bilgilerin Peygamber Efendimiz'den geldiği ifade edilmiş oluyor. Esad Erbili Hazretleri bu kitabını derlemiş, 1001 hadis-i şerif derlemiş, İslam'ın muhtelif mevzularıyla alakalı. Onları tercüme etmiş Osmanlı lisanıyla, kendi lisanıyla. 5. Mehmet, Mehmet Reşat döneminde basılmış bu kitap ve pek çok ilgi ve alakaya mazhar olmuş. Daha sonralar da alakaya mazhar olmuş. Ancak zamanla bu kitabın dilini anlayacak bir ilmi seviye kalmadığı için toplumumuzda, insanlarımızda maalesef, kitap belki biraz gündemden düşmüş gibi görülüyor ama cevher hiçbir zaman toza toprağa düşmekle, bulanmakla asli kıymetinden sakıt olmaz. Onun için tekrar bunlar zamanı geldiğinde gündeme gelir, tekrar vazifesini yaparlar bu tür eserler. Kenzül İrfan kitabı da bunlardan birisi. Erkam Neşriyat, Erkam Yayınları tarafından neşredilmiş, güzel bir baskısı yapılmış. Bu kitabı dinleyicilerimize de hararetle tavsiye ederiz ve bu kitabı inşallah takip etmeye çalışacağız. Kenzül İrfan'ı Esad Efendi Hazretleri'nin için kaleme aldığını ifade ediyor ön sözünde. Cenab-ı Hakk'ın sanatının sergilendiği şu güzel alemde insanı neşelendiren, insana doğru yol gösteren, insana faydası olan güzel ahlakın, irfanın, güzel bir bilgilerin, ne kadar güzel bilgi varsa hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den umman-ı irfan, irfan denizi, irfan okyanusu olan, ilim ve marifet denizi olan Peygamber Efendimiz Hazretlerinden alındığını ifade ediyor. Hakikaten bu çok önemli bir husus. İnsanlık tarihinde insanlığın istifade ettiği ne kadar bilgi, ilim, hikmet, irfan, teknoloji varsa bunların hepsinin kaynağı peygamberlerdir. Cenab-ı Hak ilk insan olarak yarattığı Hazreti Adem'i aynı zamanda ilk peygamber olarak vazifelendirmiştir. Çünkü ilk insan, ilk peygamber Cenab-ı Hak'tan bilgi alabildiği, peygamber vahiy alabildiği için insanlığın dünya hayatında nasıl yaşayacağını öğrenmesi ve dünya hayatında kendisine lazım olan şeyleri bulabilmesi için en sağlam kaynaktan bilgi alması, Cenab-ı Hak'tan bilgi alması gerekiyor. Bunu da ancak peygamber alabiliyor. Dolayısıyla ilk insan, ilk peygamber Cenab-ı Hak'tan insan için ne kadar lazım olan bilgiler varsa almış ve insanlığa ulaştırmış, insanlığa neşretmiş. Cenab-ı Hak ve alleme Ademel esma'e kulleha diyor. Adem'e bütün isimleri öğrettiğini bildiriyor. Buradaki isimler demek ki insana lazım olan eşyanın isimleri, insanın hayatta lazım olan şeylerin bilgisi, dil, konuşma, hayatta kullanacağı eşyalar, hayatta takip edeceği yol, üslup, hak, hukuk, bütün ne varsa insana lazım olan bilgi olarak demek ki peygambere, ilk Adem aleyhisselama öğretmiş Cenab-ı Hak. O da kendi evlatlarına ve kendisinden sonra gelen zürriyetine nakletmiş oluyor. Tarihin geçmesiyle, zamanın akıp gitmesiyle bu bilgiler bazen unutulmuş, bazen bozulmuş, değiştirilmiş. Cenab-ı Hak yeni peygamberler göndererek bu bilgileri yenilemiş zamana göre, ihtiyaca göre. Ve belki de diğer filozoflara izafe edilen, başka düşünürlere izafe edilen, çok hikmetli gibi görülen sözlerin de pek çoğunun temeli de Allah-u Alem bu peygamberlerin bize naklettiği irfan olduğunu düşünüyorum ben. Ama onlara izafe edilmiş peygamberlerin isimleri unutulduğu için, çünkü her bölgeye, her devirde pek çok peygamber gelmiş. Cenab-ı Hak peygamber göndermediği bir kavim bırakmadığını söylüyor. Son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve son devirde, ahir zamanda insanlık için lazım olan ilim, irfan, edep, ahlak, kaide, kural, kanun, ne gerekiyorsa bunlar da Peygamber Efendimiz vasıtasıyla insanlığa neşredilmiştir. Esad Efendi Hazretleri'nin ilk cümlesi bunu ifade ediyor. Bütün diyor bu ahlaki hamidenin ve güzel vasıfların, güzel ahlakın, güzel vasıfların hepsi umman-ı irfan, irfan denizi olan Peygamber-i Zişan Efendimiz, şan ve şeref sahibi olan Peygamberimiz Hazretlerine alınmış ve tercümelerle bütün cihana dağılmışken, bütün dünyaya tercümelerle dağılmıştır. Ama hakikat böyle olduğu halde insanlar dinden uzaklaştıkça, dini eğitimleri zayıfladıkça veya hiç olmadıkça bu bilgileri, bu ilimi, irfanı, yükselişi peygamberlere değil de başka insanlara izafe etmeye başlıyorlar. Osmanlı'nın son döneminde de böyle olmaya başlamış, Tanzimat döneminde. Hakikatin kaynağı peygamberimiz olduğu halde İslam ilminden, İslami bilgilerden habersiz olan gençler güya bu ilimin ve marifetin kaynağının batı olduğunu, yabancılar olduğunu düşünmeye başlamışlar. Bugün olduğu gibi batı hayranlığı başlamış. Yani ne varsa batıdan gelir, ne icat edilirse batıdan gelir gibi veyahut da dinden uzak olan insanlardan gelir gibi. Böyle bir hava, böyle bir akım başlamış. Bunu uzaktan uzağa duyar işitirdim diyor Esad Efendi Hazretleri. Üzülürdüm diyor. Bir gün bunu bizzat kulaklarımla iki gençten duydum. İki genç konuşurken demek ki bizde ne var ki İslam dünyasında Müslümanlar ne yapmış ki? Ne varsa işte Batı'da var, işte Amerika'da var, Japonya'da var gibi böyle konuşmalara dalmışlar demek ki. Esad Efendi Hazretleri bunu duyunca çok müteessir olmuş. Hakikaten Müslüman alimlerin neler yaptığını, neler icat ettiğini görmek isteyenler de İslam'da bilim ve teknik diye Fuat Sezgin'in 5 ciltli kitabı var mesela. Oraya bakabilirler örnek olarak. Bu kitabın bir de müzesi var. İslam, Türk İslam Eserleri Müzesi diye. Gülhane Parkı'nda. Orayı ziyaret edebilirler dinleyicilerimiz. Hakikaten orada İslam alimlerinin tarihte neler yaptıklarını orada rahat bir şekilde görürler. Müslümanların bunları görmesi, bilmesi gerekiyor ki ileriye doğru yol alabilsinler. Daha geçmişinde neler yaptığından haberi olmayan bir nesle sahibiz biz. Geçmişimizde alimlerimiz neler yapmış, neler icat etmiş, ilimde ne seviye varmışlar ondan haberimiz yok ki ileriye nasıl gidebiliriz, ne kadar gidebiliriz. Onun için geçmişimizden haberdar olmak için bu müzeyi gezmek gerekebilir. Tavsiye ederiz dinleyicilerimize. Ecdadımızın, alimlerimizin neler yaptığını gördükten sonra ileriye doğru çalışma, gayret ondan sonra daha hızlı, daha emin adımlarla olacaktır. Esad Efendi Hazretleri de bunu duyunca gençlerden çok üzülüyor ve bu yanlış düşüncelerden din kardeşlerimizi kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini derlemeye başlıyor. Ahlakla ilgili, daha çok ahlaki hadisleri, adapla ilgili hadis-i şerifleri derlemeye başlıyor. Ve bu kitabı mütalaa edenlerin, bu kitabı okuyanların göreceğini, ahlak-ı hamidenin, güzel ahlakın kaynağının marif ilimlerinin toplanıp birleştiği yerin İslam olduğunu, yani artık bu insanlığa hakiki olarak yardım edecek, destek olacak bilgilerin, hikmetin, ahlakın İslam olduğunu bu şekilde anlamış olacaklarını ümit ettiğini söyleyerek kitabına başlıyor. Yani bu kitabı okuyan insanlar görecekler ki hakikaten ne kadar hikmet varsa, ne kadar marifet varsa bunların asıl kaynağının Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden bizlere naklettiklerini anlamış, görmüş olacaklarını söylüyor. Birinci babda, birinci bölümde Esad Efendi Hazretleri Besmele'nin faziletini anlatan hadis-i şerifleri derlemiş. Birinci hadis-i şerif, bütün semavi kitapların, yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ilahi kitapların anahtarı Besmele-i Şerife'dir. Bütün kitaplar Besmele-i Şerife ile başlamıştır, ilahi kitaplar. O halde Müslümanların kitapları da, kitap telif eden Müslümanlar da kitaplarına Besmele ile başlıyorlar. Başlamaları adaba uygun olur, sünnete uygun olur. Zaten Müslümanın her işi Besmele idelidir. Besmele ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum demek. İşte kitap okumaya başlarken Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle kitap okumaya başlıyorum. Yazı yazmaya başlarken Allah'ın ismiyle yazı yazmaya başlıyorum. Yolculuğa çıkarken, arabayı çalıştırırken Allah'ın ismiyle bu işimi yapıyorum. Yani her işin başında o işi Allah'ın ismiyle yaptığımızı ifade etmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in hali öyleydi. Hazreti Ayşe validemiz, onun diyor her hali, her davranışı Allah'ın zikri iledi. Oturması, kalkması, konuşmaya başlaması, bütün yaptığı işler Besmele ileydi. Bizim de hayattaki bütün işlerimizin Besmele ile olması Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyma açısından çok önemlidir. İnşallah Cenab-ı Hak bize de bu Besmele ile her hareketimizi yapmayı nasip eylesin. İkinci hadis-i şerifimiz, meşru işlerin herhangisi olursa olsun, meşru iş yani dinen haram kılınmayan, yasak olmayan, mubah veya İslam'ın tavsiye ettiği, teşvik ettiği vacip, sünnet, vacip, farz olan işlerin her birisi Besmele-i Şerife ile başlanmaz ise nasipsizdir, güdük kalır, netice vermez, verimsiz olur. Yani bir iş besmelesiz başlamışsa o güdük olur, kesik olur, sonu olmaz, bereketsiz olur manasındadır. Demek ki her işe besmele ile başlamak o işi bereketlendiriyor, o işin bereketini artırmış oluyor. Üçüncü hadis-i şerifte, bir sıkıntıya düştüğün vakit Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrine devam etmek gerekir. Zira Cenab-ı Allah bunların şerefiyle bela ve musibetlerin her çeşidini def eder. Demek ki insan bir sıkıntıya düştüğünde, bir belaya uğradığında, başına bir iş geldiğinde Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse bu sıkıntılardan kurtulacağını müjdeliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazından sonra 10 defa bu zikri söylemek tavsiye ediliyor. İmkan bulabilen için gün içerisinde 100 defa bu zikri söylemek tavsiye ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Üçüncü hadis-i şerifte Besmele ve la havlenin fazileti ve insana kattığı faydalar zikredilmiş oluyor. Yani Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım. İbadet yapabilmek için güç kuvvet, günahtan kaçınmak için güç kuvvet. Ancak Allah'ın lütfuyla, yüce ve azim olan, azamet sahibi olan Allah'ın lütfuyla insanda var olur. İnsan kendi haliyle, kendi gücüyle bir şey yaptığını zannetmemelidir. İnsan aciz bir varlıktır hakikaten. İnsanın gücü Cenab-ı Hakk'ın vermesiyle gelir insana. İnsanın hayatı bir pamuk ipliğine bağlıdır. Yani nefes alamadığında, bir nefes alamadığında insanın bütün hayatı faaliyetleri durur. Cenab-ı Hak ona nefes alma imkanı veriyor, kanını damarlarına dolaştırıyor, kalbi çarpmaya devam ediyor ki insan hayatta kalıyor, bir işler yapabiliyor. Bunu insan hiçbir zaman unutmamalı. Bütün güç ve kuvvet Allah'tan gelir insana. En önemli şey de insan için öncelikle günahlardan, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak, sonra da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktır. Hayat bundan ibarettir. Takva bundan ibarettir. İşte la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri de bunu ifade ediyor. Günahlardan kaçabilmek, insan isteyecek, irade edecek, Allah'tan kuvvet verip lütfedecek. Bu şekilde o iradesini kullandığı için insan günahlardan kaçmaya muvaffak kılınacak. İbadet yapmak için iradesini kullanacak, Cenab-ı Hak da ona güç verecek. Bu şekilde ibadete muvaffak kılınacak ve ne elde ettiyse Allah'ın lütfuyla elde etmiş olacak insan. Dördüncü hadis-i şerif, cehennemin başlıca memurları bulunan 19 zebaninin azabından kurtuluş bulmasını arzu eden kimse Besmele-i Şerife'ye devam etsin. Cehennemde zebaniler olduğunu zikrediyor, haber veriyor Cenab-ı Hak. O zebaniler güçlü kuvvetli melekler, cehennem vazifeleri. Cehennemde onların azabından sayılarının 19 olduğu zikrediliyor ayet-i kerimede. Hatta müşrikler dalga geçiyorlar. 19 tane melek, işte 3-4 tanesini ben hallederim, 3-5 tane sen halledersin. Bu şekilde cehennemden kurtuluruz gibi kendi aralarında alay edip gülüşüyorlar. Cenab-ı Hak da onlara siz görün diyor. Gelin de zebanilerin nasıl olduğunu. Zebani bir meleğin, melek demek güç kelimesinden gelir zaten melek kelimesi. Güç, güçlü varlıklardır melekler. Bir melek Cenab-ı Hak ona emrettiğinde bütün dünyayı yerle bir edecek bir kuvvete sahiptir. Nerede kaldı? Bir insanın 3-5 meleğe güç yetirebilmesi. Cehennem zebanilerde nasıl olduğunu ancak belki anlatmakla anlamak mümkün değil. Onu da görünce insanlar anlayacaklar. Bu zebanilerin azabından kurtulmak isteyen kimse Besmele-i Şerife'ye devam etsin. Demek ki Besmele en güzel zikirlerden birisi. İnsan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye böyle bir zikretmeye de devam edebilir. 5. hadis-i şerif. Sizden bir kimse evine girmek murad edince, evine girmek isteyince bir şeytan o haneye girmek için kendisini takip eder. Lakin haneye girerken Besmele-i Şerif'i okursa, şeytan benim için bu haneye giriş yoktur diye ümitsizliğe kapılarak döner. Demek ki insan eve girmek istediğinde şeytan peşinde koşuyor. Akşamı burada geçirebilirim diye. Şeytanlar, hatta birkaç şeytan Besmele ile kapıdan girince onlar giremiyorlar içeri. İnsan yemek yemek istediğinde şeytan koşuyor. Karnımı doyurun bu insanın yedikleriyle diye. Besmele çekerse o yemekten yiyemiyor. Müslümanın yemeğine karışamıyor, ortak olamıyor şeytan. Ama besmelesiz yerse bir yemeği insan, şeytan onun yediklerine ortak oluyor. Şeytanla birlikte aynı kaptan yemek yemeyi kim ister? Onunla aynı kaşıktan yemeği kim ister? Şeytanımızı beslemiş oluyoruz kendi elimizle. Besmelesiz bir şey yiyip içersek kendi elimizle şeytanımızı beslemiş oluyoruz. Ama şeytana besmele çekip şeytanı beslemezsek o zayıf düşüyor. Bizi daha az aldatmış oluyor. Bizi aldatmak için fazla güç bulamamış oluyor. Eve girişte de besmele ile girersek evimize şeytanı almıyoruz. Evimize şeytanı almazsak daha huzurlu oluruz hanemizde, ailemizde, çoluk çocuğumuzla. Ama şeytan da bizimle girerse, besmeleyi unutursak eve girerken, evde kavgalar başlar. Kavga etmeye başlarız çoluk çocuğumuzla, ailemizle. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Esad Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfan, İrfan, İlim, Marifet Hazinesi ismindeki kitabının birinci bölümünü okumuştuk. Şimdi ikinci bölümüne, Besmele'nin faziletini bitirdik. Elhamdülillah sözünün fazileti kısmına geldik. 6. hadis-i şerifte meşru olan işlere, yani İslam'ın güzel gördüğü, yasaklamadığı işlere elhamdülillah ile başlanmazsa hayır ve bereketi olmaz, sonu kesik olur, güdük olur. Besmele ile aynı ifadeleri kullanıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Besmelesiz başlayan iş nasıl bereketsiz olursa, elhamdülillah demeden, Allah'a hamd etmeden başlanan işlerin de böyle bereketsiz ve kısır, güdük olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman besmele ve elhamdülillah kelimeleri Müslümanın dilinden düşmemesi gerekiyor. Her işine o şekilde başlaması gerekiyor. Önceki kitaplarda Peygamber Efendimiz'in vasıfları anlatılıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, daha diğer başka ismi bize bildirilmeyen belki kitaplarda, suhuflarda Efendimiz'i Cenab-ı Hak göndereceğini, o geldiğinde ona kim erişirse onun ona iman etmesi gerektiğine dair söz alıyor peygamberlerden. Efendimiz'in vasıflarını zikrediyor. Onun yanında ashabının, ümmetinin vasıflarını da anlatıyor. Bizlerin vasıflarını da anlatıyor. Bizim Muhammed ümmetinin, Peygamber Efendimiz'e bağlı olan insanların, zaten Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettikten sonra gelen bütün insanlar ona bağlıdır. Ama ikiye ayrılırlar. Bir kısmı bu daveti kabul eder, ümmeti icabe denir ona. Bir kısmı da kabul etmez Peygamber Efendimiz'i, inkar üzere devam eder. Ona da ümmeti gayri icabe denir. Çünkü peygamberlerin zamanları ayrılmıştır. Her peygamberin kendine ait bir zamanı vardır. Peygamberimizin zamanı başladıktan sonra gelen bütün insanlar onun ümmetidir. Ama iman edenler asıl ümmettir. İman etmeyenler de inkarcı, isyankar ümmet olmuş oluyor. Ümmeti Muhammed'in bizim vasıflarımız önceki kitaplarda hammadun, çok çok hamd edenler, Allah'a çok hamd edenler diye geçiyor. Hamdin fazileti de hakikaten çok büyük. Bunu da diğer hadis-i şeriflerde göreceğiz. 7. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine hamdü sena insanı nimetin zevalinden korur. Nimete hamd etmek nimetin elden çıkmasına mani olur. Demek ki hamd edilmeyen, şükredilmeyen nimetler elden gider. Hani nimetin şükrünü eda edemedik, Cenab-ı Hak da elimizden aldı diye sık sık duyarız. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak onu bildiriyor zaten. Benim nimetlerime şükredin, nankörlük etmeyin. Nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Nankörlük şükrederseniz artırırım. Ve in şekertum le ezidennekum. Böyle in kefertum inne azabi le şedid. Ama inkar ederseniz azabım da şiddetlidir. Eğer verdiğin nimetlere şükrederseniz ben onları size artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, nimetin kadrini bilmezseniz, kimden geldiğini bilmezseniz, onun sonunda da cezaya müstahak olursunuz, şiddetli bir azaba maruz kalırsınız manasına geliyor. Yani sonuçta bu nankörlük insanı şiddetli azaba kadar götürür. Onun için nimetlere hamd etmek, şükretmek onların artmasına vesile olur, sebep olur. 8. hadis-i şerif, elhamdülillah demek şükürlerin başıdır. Hamdü sena etmeyen kimse Hakk'a şükretmemiş olur. Elhamdülillah demeyen kimse Allah'a şükretmemiş, verdiği nimetlerden dolayı teşekkür etmemiş olur. 9. hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk'ı sena için elhamdülillah demek zikirlerin efdalidir. En faziletli olanındır. Yani demek ki elhamdülillah da bir zikir. Nasıl Bismillahirrahmanirrahim bir zikirdi, elhamdülillah demek de diğer bir zikir. Subhanallah demek başka bir zikir. Allahu Ekber demek başka bir zikir. Bütün bunların hepsini namazda farzdan sonra söylediğimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu zikir, herkesin de ezbere bildiği hemen hemen bu zikir, pek çok o faziletli zikri bir araya toplamış oluyor. Onun için bu zikri sabah akşam onar defa söylemenin çok büyük faziletine dair rivayetler de mevcut. Bu zikirlere devam eden insanlar büyük sevaplar kazanmış olurlar. Tek tek de devam edebilir. Bütün olarak bu şekilde de okunabilir. Esad Efendi Hazretleri 3. bölümde, 3. babda Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirmenin faziletini anlatmış. Ona dair hadis-i şerifleri bir araya getirmiş. Salavat-ı şerife. 10. hadis-i şerife gelmiş oluyoruz. Bir kimse nezdinde, yanında, ismim zikrolunduğu halde bana salatü selam göndersin. Yani bir kimsenin yanında Peygamber Efendimiz zikredilirse salavat getirilmek gerekiyor. Muhakkak ki bana bir kere salat gönderenlere Cenab-ı Allah 10 defa rahmet eder. Peygamber Efendimizin ismi anıldığında salavat getirmeyen kimseden daha cimri bir kimse yoktur diyor diğer rivayette, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Efendimizin isminin her zikredildiğinde ona gücümüz yettiğince salavat-ı şerife getirebilirsek cimrilikten kurtulmuş, kendimiz için de büyük bir ecir ve sevap elde etmiş oluruz. Bazı insanlar bugün çıkıyorlar, salavat getirmek gerekmediğini söyleme cüretinde bulunabiliyorlar. Oysa ki bu okuduğumuz ve buna benzer okuyacağımız hadis-i şerifler onları yalanlıyor. Yani Peygamber Efendimizin ismi Kur'an'da geçiyor ama yanında salavat getirilmiyor. Demek ki salavat getirmek gerekmiyor gibi bir böyle mantıkla, böyle bir kuya delil getirerek salavat getirmenin sonradan uydurulduğunu söyleme cesaretinde bulunanlar var. Bu büyük bir bühtan, büyük bir iftiradır. Bunu söylemek ehli sünnet alimlerini, İslam alimlerini hepsini de töhmet altında tutmak, bırakmak manasına gelir. Bunun manası budur. Bu derece büyük bir sonucu, neticesi olan bir sözdür bu. Bunu nasıl kolaylıkla söyleyebiliyor insanlar? Buna dikkat etmek lazım. O halde böyle bir iddiaya bugün insan ortaya atabiliyorsa, şimdiye kadar gelen bütün ehli sünnet alimleri yanlış yapmışlar, yalanlar uydurmuşlar, haşa. Kitaplarına güvenilmez. O zaman İslam'ın direğini sarsmak manasına gelir bu. Oysa ki bizim alimlerimizin her biri hem büyük alimlerdir, hem de Allah'tan korkan insanlardır. Bu dine pek çok hizmet etmişlerdir. Onların sözleri, onların eserleri bizim için daha önemli, daha doğru bir kaynaktır. Bugün ortaya çıkan, kendisinden başka alim tanımayan insanlar ise sözüne itibar edilmeyecek kimselerdir. Bu hadis-i şerifler onları yalanlamış oluyor. 11. hadis-i şerif, Efdali kainat efendimize, kainatın en faziletli insanı olan Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek, köle azat etmekten daha faziletlidir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de salavat getirmemizi emrediyor. Ahzab suresinde sallu aleyhi ve sellimu teslime, Peygamberimize salat getirin ve ona en güzel şekilde teslim olun buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimi de tevil ediyorlar. Buradaki salattan maksat başka şey olduğunu söylüyor ama hakiki manasıyla tefsir, Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden şey Kur'an'ın diğer ayetleridir. Eğer onu tefsir eden başka ayet yoksa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Bizim hadis kitaplarımızdaki hadis-i şerifler de en sağlam yollarla bize kadar gelmiştir. Sahihi, zayıfı, sakimi, uydurması hepsi ayıklanmış, hepsinin ne olduğu ortaya konulmuştur. Ve bu hadis ilmi kadar, senet ilmi kadar da sağlam bir ilim Müslümanların dışında hiçbir millette yoktur. Yani kitaplara dipnot koyma, bir bilgiyi kimden aldığını, ilmi, bugün ilmi ahlak deniyor ona. İlmi ahlakı ilk defa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle Müslümanlar ortaya koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in nakli de aynı şekilde bize tabi gelmiştir. Bunu başka bir millet daha önce bilmiyordu. Bu senet demek işte dipnot koyma gibi o manaya geliyor. Bu sözü ben kimden duydum? O kimden duydu? Sonra o duyduğum kimseler güvenilir insanlar mıdır? Onun duyduğu kimseler güvenilir insanlar mıdır? Doğru sözlü müdür? Hayatları nasıldır? İbadetleri nasıldır? Allah korkuları nasıldır? Her birisi için ciltler, 20 cilt, 30 cilt kitaplar hazırlanmış. Kütüphanelerimizde bunlar dolu. Rical ilmi deniyor. Yani raviler, hadisleri bize nakleden insanların hayatlarının, ahlaklarının, durumlarının anlatıldığı kitaplar, ilimler. Bu ilimleri bir kalemde silerek, hadis kitaplarındaki hadisleri görmezden gelerek, onları veyahut da güvenilmez olarak insanlara tanıtarak, kendi kafasına göre konuşan insanlar, kendi fikirlerini öne süren insanlar, hakikaten bu topluma, bu insanlara çok büyük haksızlık yapıyorlar, zulüm ediyorlar. İnsanların doğru bilgilerini, doğru inançlarını zedelemiş, sarsmış oluyorlar. Bundan daha büyük bir zulüm düşünmek mümkün değildir. Ve hadis-i şerifler, sağlam olarak gelen hadis-i şerifler Kur'an'ı tefsir eder. Peygamber Efendimiz'e gelen bu hadis-i şerifler de bu ayet-i kerimini tefsir ediyor. Efendimizin ismi zikredildiğinde salavat getirmek gerektiğini bize açıkça ortaya koyuyor. Cenab-ı Hakk'ın ismi geçtikten sonra Celle Celaluhu getir demek. Bunları da Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda baştan sonra Cenab-ı Hak kendisini tazim ediyor. Subhanallah ifadeleri başlıyor. Subhanellezi esra, sebbih isme rabbike. Bütün bu ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ın tazim eden, yücelten, onun şanının yüce olduğunu ifade eden ayet-i kerimeler var. Bunlardan hareketle alimlerimiz Allah ismi geçtiğinde Celle Celaluhu demişler. Peygamber Efendimiz'in ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam demişler. Diğer peygamberlerin ismi geçtiğinde aleyhisselam demişler. Sahabenin ismi geçtiğinde, peygamberimizin yanındaki insanların, ona hizmet eden insanların ismi geçtiğinde radıyallahu anh demişler. Diğer alimlerin ismi geçtiğinde rahmetullahi aleyh demişler. Bunlar hem duadır hem de Kur'an'dan çıkarılan radıyallahu anhum ve radu anh diyor ayet-i kerimede. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bütün bu alimlerimiz Kur'an'daki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, onun nasından, zahirinden, mefhumundan, işaretinden manalar çıkarmışlar. Yani hiçbir bilgi, hiçbir malumat kafadan atılmamış, boş yere söylenmemiş. Bundan çok son derece korkmuşlar zaten alimlerimiz. Bu bilgiler de Kur'an ayetlerine dayanarak çıkarılmış. Ama bugün bunlar görmezden gelinerek, insanlar da nasıl olsa bilmiyor, itiraz edecek gücü de yok. Onlara yalan yanlış sözlerle işte salavat getirmek gerekmediği, Allah dedikten sonra Celle Celaluhu demek gerekmediği söylenebiliyor. İşte bu da diyor ki ben diyor protokol sevmem. Ben Allah'la Rabbimle diyor içten samimi olarak konuşuyorum. Yani ne zaman ki bu kabalığın, ne zaman kabalığın ismi samimiyet oldu? Yani Cenab-ı Hakk'a karşı kabaca ifadeler kullanmak, Peygamber Efendimiz'in ismini kabaca diline almak, hürmetsizlik, kabalık ne zaman samimiyet oldu bilemiyorum. Yani kabalık hiçbir zaman samimiyet ifade etmez. Cenab-ı Hak karşısında devamlı tazim tazimkar ifadeler kullanmak, Peygamber Efendimiz zikredildiğinde devamlı tazimkar ifadeler kullanmak, salat getirmek hem Kur'an'ın bize bir emridir, hem hadis-i şeriflerin emridir, hem de bu İslam'ın güzel bir şiarıdır bu. Kazananlar hürmetle kazandı ne kazandıysa, kaybedenler de hürmetsizlikle kaybettiler ne kaybettilerse. Ve bu bilgileri de sanki sureti haktan görünerek güzel bir iş yapmak istiyormuş gibi düşüncelerle, bir de duygusallığı kullanarak insanlara naklediyorlar ki insanlar da bu duygusallık karşısında bu yanlışları görmüyorlar. Yani duygusallıkla yanlışlarını örtmüş oluyorlar. Bu konuda çok uyanık ve çok dikkatli olmak gerekiyor. 12. hadis-i şerif, Cenab-ı Allah'a razıyen mülaki olmak. Yani Allah'tan razı olarak, Allah da bizden razı olarak ona kavuşmak arzusunda bulunanlar bana çokça salat göndersinler. Kim Allah'a kavuştuğunda Allah benden razı olmuş olsun, ben de ondan razı olayım, onun nimetlerine nail olayım istiyorsa çokça salavat-ı şerife getirsin. Sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salat-ı selam ile yad edenlerdir. 13. hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'e kıyamet günü en çok yakın olan insanlar Peygamberimize en çok salavat-ı şerife getirenlerdir. Mahşer yerini düşünün. Mahşer yerinin bir numaralı insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar, bütün peygamberler ondan şefaat isteyecekler. Sahih hadislerde bize nakledildiğine göre. Ve milyarlarca, belki trilyonlarca insan düşünün bir meydanda toplanmış. Herkes en üstün insana yakın olmak istiyor. Herkes Peygamber Efendimiz'e yakın olmak istiyor. Orada Peygamber Efendimiz'e nasıl yakın olabilir insan? Yürümek istese yürüyemez. Bugün bile ufacık bir kalabalıkta bir yerden bir yere geçemiyor insan. Uçmak istese zaten uçamaz. Demek ki onun yolunu bize gösteriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü o kalabalıkta, o zor günde bana en yakın insan, bana en çok salavat-ı şerife getirendir. Demek ki Efendimiz'e yakın olmak istiyorsak, o sıkıntılı günde emniyette olmak, güvende olmak istiyorsak çokça salatü selam getirmemiz gerekiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dememiz gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem dememiz gerekiyor. 14. hadis-i şerif, bana salat gönderenlere Cenab-ı Hak Sırat köprüsü üzerinde bir nur ihsan eder. Ehli nur ise ehli nardan olmayacağı bedihidir. Ehli nur, nur ehli, nurlu insanların ehli nardan, cehennem ehlinden olmayacağı açıktır. Nur sahibi, nur nardan, ateşten daha kuvvetlidir. Nurlu bir mümin cehennem üzerinden geçerken, cehennem diyor ki, ey mümin hızlı geç, nurun benim narımı söndürüyor, ateşimi söndürüyor. Cenab-ı Hakk'ın nur verdiği insanlar cehennemden kurtulmuş oluyorlar. Bu nurun da kaynaklarından birisi çokça salavat-ı şerife getirmek. Sırat köprüsü ki en tehlikeli geçiş yeri, oradan aşağıya düşme tehlikesi var. İnsanların en çok korktukları üç noktadan birisi o Sırat köprüsünden nur içerisinde selametle geçebilmenin yollarından birisi de çokça salavat-ı şerife getirmek. Tabi diğer farzlar yapıldıktan, Cenab-ı Hakk'ın emirleri yerine getirildikten sonra. Yani insan namaz kılmaz, oruç tutmaz da ben salavat getireyim derse o da kafi değil. Çünkü Efendimiz ısrarla namaz, oruç ve diğer ibadetler üzerinde duruyor. İslam'ı yaşadıktan sonra bunlar üzerine salavat-ı şerife ilave ederse. 15. hadis-i şerif, sizden cennette en çok huri kazanan kimse bana çokça salatü selam gönderenlerdir. Yani cennet nimetlerine en fazla nail olanlar çokça salatü selam getirenlerdir. Bir kere bana salat gönderenlere Cenab-ı Allah 10 defa rahmet eder. Peygamberimize bir salat getirdiğimizde Peygamber Efendimiz de bize onu mukabele ediyor. Selamımıza, salatımıza, selamımıza. Cenab-ı Hak 10 defa salat ediyor, rahmet ediyor o kuluna Peygamberimize salat ettiği için. Cebrail Aleyhisselam da 10 defa dua ediyor o kula, salavat-ı şerife getiren kula. 17. hadis-i şerif, istek ve arzularına erişmekte zorluk çeken kimse bana çokça salatü selam göndersin. Gerçekten salatü selam üzüntüleri giderme ve rızka bereket ve sorunları çözmek için yegane en kuvvetli bir vesiledir. Üzüntüleri gidermek, rızkı bollaştırmak, artırmak, bereketlendirmek, müşkilatı, problemleri, sıkıntıları, sorunları halletmek için yegane vesile, yegane bir vesiledir salatü selam. Yani salatü selam getirmek hakikaten insanın problemlerini, meselelerini halletmiş, çözmüş olur. Pek çok meselesi halledilmiş oluyor bu şekilde salatü selam getirmek suretiyle. Daha salavat-ı şerife ile ilgili pek çok hadis-i şerif var ama buraya hepsi alınmamış. bu kadarı kafi görülmüş, yeter anlayan için bu kadarı yeterli. Ama hadis-i şerif, daha onlarca hadis-i şerif var salavat-ı şerifinin faziletiyle ilgili. İşte bir salavat-ı şerifi getirenin bir günah silinir, bir ecir kazanır, bir derece yükseltilir diye bir hadis-i şerif var. Salavat-ı şerife getirmeyenler için de tehdit var. İsmim anıldığı halde salavat-ı şerife getirmeyen cennetin yolunu şaşırır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin yolu ona buldurulmaz. Bu da önemli bir tehdit. Benim ismim yanında zikredildiği halde salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman yani protokolü sevmem ben, yağcılığı sevmem, salavat getirmem, peygamberimizin ismi anıldığında isim getirmeme gerek yok diyenlerin için bu tehditleri düşünmeleri gerekiyor. Ağır tehditler çünkü. Efendimiz ismim anıldığı halde salavat getirmeyen kimse insanların en cimrisidir diyor, buyuruyor. İsmim yanında zikredildiği halde salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün, rahmetten uzak olsun, Allah'ın rahmetine uzak olsun diye Efendimiz ona beddua etmiş oluyor. Bu bedduaları da düşünmek gerekiyor. Salavat-ı şerife getirmemek, ona karşı tavır almak isteyenler tarafından. İnsanlarımızın hakikaten sağlam bilgileri, dini bilgileri sağlam kaynaklardan, köklü kaynaklardan almaları gerekiyor. Hatta İmam Şabi'nin galiba bir sözü var. Diyor ki sen diyor bilgiyi vefat etmiş, malum olan, meşhur olan insandan al. Çünkü hayatta olan insan daha ölmediği müddetçe fitnelere düşme, yanlış yollara sapma ihtimalleri vardır. Hakikaten geçmiş alimlerin eserleri defalarca tahkik edilmiş, incelenmiş, şerhler yazılmış, açıklamalar yazılmış, üzerinde çalışılmış, tenkitler edilmiş, tartışılmış, sağlamlaşarak bize kadar gelmiş. Yani basit bir hadise değil. Asır 14 asırdır sağlamlaşa bize kadar gelmiş. Daha önceki sağlam olan, güvenilir alimlerin kitaplarından dini öğrenmek daha doğru bir şey. Bugün yeni yetişen, kendisinden başka alim tanımayan, yeni yetme insanların verdiği bilgileri de ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Onları da bilen bir ehil insana veyahut da takvasına güvenilen insanlara sormak gerekiyor. İlimden maksat takvadır. Takvası yoksa bir insanın Allah korkusu, ibadeti, ibadet hayatı, muamelatı düzgün değilse onun sözlerine de fazla itibar edilmez. Onun için önce insan bilgisini kendisi yaşaması gerekiyor ki diğer insanlar da onun bilgisinin kendisine fayda verdiğini görsünler ve o bilgiden insanlar da istifade etsinler. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Gelecek derste görüşmek üzere. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam olsun.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.